Ayrım 39. İkinci Adam 1950-1964 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 514. Milli Antlaşma. Parti liderleriyle tertiplenen bir yuvarlak masa konferansının hedefi aslında ileriden ziyade günün davranışlarının sağlama bağlanması gibi görünüyordu. Çünkü parti kavgaları daha şimdiden kendini hissettiriyordu. Cemal Gürsel'in yeni kurulan ve kurulmasına maddeten destek olduğu Adalet Partisi daha şimdiden güçlenmişti. Yasa da kararları ise henüz verilmemişti. Şu halde bu kararlara karşı bir tepki olmamalıydı. Kararlar hakkında sızan haberler ise iyi değildi. Mesela 15 Temmuz 1961 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Yassıada Başsavcısı Ömer Altay Egesel'in 107 sanığın idamını istediğini yazıyordu. Ömer Altay Egesel'e göre 113 sanık. Halbuki yeni anayasa çıkmıştı. Seçimlere gidilecekti. Yassıada'da aşırı talepler ve aşırı hükümler her şeyden evvel eski DP ruhu ile intikam hislerinin uyanmasına yarayacaktı. Böylece de bu talep ve hükümlerden kısa bir zaman sonra yapılacak seçimlerde DP'nin oylarına mirasçı olan Adalet Partisi'ni iktidarda görmek işten bile değildi. Böyle olunca da ortada 27 Mayıs ihtilalinden acaba ne kalırdı? Hülasa Yassıada'dan esecek rüzgarlarla bir aralık mazlum ve mağdur mevkiinde kalan, kendisine zulümler, hakaretler yapılmış durumunda olan İsmet Paşa'nın yerini mazlum ve mağdur olarak bu sefer ve birden DP ve onun mirasçısı Adalet Partisi alacaktı. Gürsel'in zaman zaman bazı demeçleri ise oldukça ölçüsüz olmuştu. Mesela jetlerin Yassıada'dakileri bir kemik yığını haline getirebileceği gibi beyanlar. Yahut da İstanbul'da bir takım adamların Yenikapı sahillerinden Yassıada'ya bir tünel açıp Menderes'i kaçıracağı yolundaki akıl almaz haberler. Gürsel ancak Temmuz'un son haftasında AP'ye karşı koruyucu durumunu değiştirdi. Bu sefer de Gürsel'e göre Adalet Partisi artık meşruiyetin dışına çıkıyordu. Mesela şu sözler Gürsel'in Gümüşbala'ya hitabından alınmıştır. Sizin hüsnü niyetinizin arkasında memlekette ne vahim ve ne tehlikeli bir oyun oynandığını fark etmediğinizi kabul edemiyorum. Bulunduğumuz ahval içinde yarınki faaliyet metotlarının memleketi korkunç buhranlara sürükleyecek çok kötü bir yol olduğunu artık anlamalısınız. İyi biliniz ki hükümetin elinde partinizin faaliyetleri hakkında çok hazin bilgiler toplanmıştır. Bu sözler aslında artık hem lüzumsuz hem tesirsizdi. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmiş ve DP'nin oylarına tabii bir mirasçı sayılan Adalet Partisi, Gümüşbala'yı adeta bir paravan gibi alarak memleketin partiler yelpazesinde yarınki seçimler ve meclis için artık hazırlanmıştı. Kaldı ki YDP'de garip kırılmalar içindeydi. Mesela o sırada YTP'nin sözcülüğünü yapar görünen Öncü gazetesinde bir sabah Beysut'un üzerine şu haberler çıkmıştı. 1. Cemal Gürsel YTP'ye başkan adayı. 2. Adnan Menderes'in oğlu Yüksel Menderes YTP'ye girdi. Hatta YTP'yi kuran Arıcan'ın Yüksel Menderes'le omuz omuza resimleri bile yayınlanmıştı. Demek ki yarınki mecliste ihtilali yapan ve Menderes'i tasfiye eden Orgeneral Cemal Gürsel'le Menderes'in oğlu iş ve kader birliği yapacaklardı. Tabii bu haber baştan başa asılsız ve saçmaydı. Ama Bay Arıcan eski DP'nin oylarından demek ki bir şeyler koparmaya çalışıyordu. Arıcan DP'lilere kur yapar ve DP oylarının yağmasına kalkar da Osman Bölükbaşı boş durur mu? Harman sonu dervişlerindi. O da Balıkesir'de konuşur. Ben DP'ye onlardan bin kere yakınım. Ortada bir miras kavgasına katılmayan fakat galiba hayatının gelecek hakkında en vuzursuz günlerinden bir kısmını yaşayan bir İsmet Paşa da vardır. O bu partizanlık kuryasından daha şimdiden tedirgindir. Yoksa ihtilal, anayasa filan derken yeniden bir 27 Mayıs öncesine mi dönülecekti? Bundan İsmet Paşa'dan başka kuşkulananlar da vardır. Mesela Milli Birlik Komitesi üyeleri ve tabii artık Cemal Gürsel de. Nitekim Ağustos'un 16'sında 7 kişilik bir Milli Birlik grubu İnönü ile meclisin bir odasında özel bir konuşma yaparlar. Onların kaygıları da şudur. Seçimi hangi parti kazanabilir? İsmet Paşa'nın cevabı düşündürücüdür. CHP seçimleri kazanabilirdi, kazanmayabilirdi. Bu cevap onları rahatsız eder. Nihayet ortalarda bazı sözler dönmeye başlar. Partiler bir yuvarlak masa etrafında toplansalar da şu seçimleri kardeş kardeş yürüseler. Hele şu Yassıada kararları bir takım tepkiler yaratmasa. Mesela Ahmet Emin Yalman bu yuvarlak masa özlemi içinde yazılar yazar. Nihayet Milli Birlik Komitesi üyeleri her partinin temsilcileriyle ayrı ayrı temastan sonra iş sağlama bağlanır. İnönü, canım madem ki istiyorlar olsun görüşüne varır. Nihayet evvela genel sekreterler seviyesinde ilk yuvarlak masa toplantısı 31 Ağustos 1961'de tertiplenir. CHP ile AP ve CKMP genel sekreterleri ve o zaman yeni faaliyet halinde olup sonra yürüyemeyen Memleketçi Serbest Parti temsilcisi toplantıya katılırlar. Milli Birlik'ten de üyeler vardır ama ortada pek Eler tutar fikirler yoktu ve toplantının daha ikinci günü partiler temsilcileri birbirlerine girmişlerdi bile. Toplantı birkaç gün uzar. Her partiden genel sekreterle beraber bazı idare heyet üyeleri de bulunurlar. Hülasa sonunda bu heyet bir redaksiyon komitesi kurarak bir anlaşma metni hazırlar. Daha sonra da başkanların da Gürsel'in huzurunda toplanarak bu milli anlaşmayı imzalaması kararlaştırılır. Bu anlaşma bir milli anlaşma olacaktı. İnönü buna aykırı değildi. Mesela hiç olmazsa ihtilalin meşruiyetinin tartışılmaması, devrimlerin tartışılmaması, Yassıada'da verilecek kararların tartışılmaması bile sağlansa bu gene bir şeydi. 5 Eylül 1961'de ve Gürsel'in başkanlığında parti liderleri bir yuvarlak masa etrafında toplandılar. Çevre sıralarında başlıca politikacılar ve bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, gazeteciler yerlerini müşahit olarak almışlardı. Gürsel ve heyetler imza saatinde salona girdiler. Evvela Gürsel konuştu. Her lider bir şeyler söyledi. İnönü sözlerini, Sayın Devlet Başkanımızın lüzumlu gördükleri bu beyanname kelimeleriyle başladı. Osman Bölükbaşı imzaya katılmadı, yerine imzayı bir başkası bastı. Bu ona ileride ben imza koymadım ki gibi tekerlemeler için fırsat verecektir. Daha sonraki günlerde bir de gazeteciler yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Hülasa bir şeyler yapılmış oluyordu ve bütün bu hava içinde asıl kuşkulu olanlar Milli Birlik Komitesi ve Silahlı Kuvvetler Birliği'ydi. Yastığı da kararları ne tepkiler yaratacak, seçim ne neticeler verecek. Ya bu seçimde Adalet Partisi yani DP'nin devamı iktidara geliverirse, o halde tedbirli olmalı ve hakikaten de Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bütün hazırlığı bu noktada toplanıyordu ve tedbirliydilerdi. Yassıada kararları açıklanıyor. Yassıada mahkemeleri nihayet bitmişti. Duruşmalar 14 Ekim 1960'ta başlamıştı, şimdi 15 Eylül 1961'deydik. Kararlar o gün açıklanacaktı fakat bundan evvel İnönü'nün bir müdahalesi oldu. Çünkü haberler ve tahminler fenaydı. Mahkeme idam kararları verebilirdi ve Milli Birlik Komitesi bu idam kararlarını infaz ettirebilirdi. Gerçi artık kurucu meclis vardı ve yeni anayasa kabul edilmişti. Fakat seçim yapılmadığı ve yeni meclis kurulmadığı için söz henüz Milli Birlik Komitesi'nde görülüyordu. Daha doğrusu Silahlı Kuvvetler Birliği'nin artık yalnız etkisi değil, biraz da kontrolü, hatta baskısı altında olan Milli Birlik Komitesi'nde. O halde İnönü bu uyarı ve müdahalesini bu komitenin başkanı olan devlet reisi Cemal Gürsel nezdinde yapmalıydı. Zaten daha önce de müteahhit defalar bu infazlar hakkında görüşlerini bildirmemiş miydi? O halde son ve kat'i bir müracaat yapmalıydı. Gerçi vaktiyle DP'yi uçuruma sürükleyenlere, sizi ben bile kurtaramam demişti ama o nihayet kendilerinin dışında yapılabilecek bir ihtilal için söylenmiş olabilirdi. Halbuki şimdi ortada bir de idam ihtimalleri belirmişti. O halde ihtilalden kimseyi kurtaramamış olsa bile hiç olmazsa idamdan kurtarmaya çalışmalıydı. Çünkü hissediyordu ki daha önce ve aşağıdaki mektubunda bahsettiği gibi infazlar hakkında muhtelif vesilelerle yaptığı ikazlar olumlu bir netice vermiyordu. O halde son defa hem şahsen isteklerini açıklamalı hem işi uzun, ciddi, kat'i ifade bir mektupla devlet reisine bildirmeliydi. O da öyle yaptı ve 13 Eylül 1961 tarihiyle devlet reisine ve Milli Birlik Komitesi'ne bir mektup yazdı. İsmet İnönü'nün o zaman açıklanmasını istemediği bu teşebbüs ve mektup bu konuda ve Yassıada'dan kurtulan eski DP'lilerin yaptıkları çeşitli ve gerçeğe uymayan yayınlar üzerine 17 Ekim 1966 tarihli Ulus Gazetesi'nde tam metniyle yayınlandı. Aslı Milli Birlik Komitesi arşivindedir. Bu mektubun yayınlanması tarihinde genel sekreteri olan Kemal Satır 16 Kasım 1967'de yaptığı basın toplantısında işte bu mektubu neşre mecbur bırakan şartları anlattı. Fakat mektubun metnini vermeden önce parti genel sekreteri Kemal Satır'ın kendilerini bu mektubu yayınlamaya sevk eden şartlar hakkında yaptığı basın toplantısını özetleyelim. Tarihi vesika kasadan çıkarılıyor. CHP Genel Sekreteri Doktor Satır, Akşam Gazetesi'nde Talat Aydemir hatıralarında Menderes'in idamı kısmında İnönü için şunların yazıldığını nakleder. Siyasi mahkumlardan rakibi olan insanlar hakkında ölüm cezasını verilmesini bidayette CHP'deki bazı milletvekillerinin desteği ve Milli Birlik Komitesi'nde CHP'ye hizmet eden komite üyelerinin ısrarı karşısında İnönü destekledi. O hız ile idam hükümleri çıktı. Kemal Satır bu iddianın tamamen hakikat dışı, uydurma ve hayal olduğunu söylemiştir. Satır, Menderes'in ve diğer DP iktidarı yöneticilerinin idamlarını önlemek için CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün o zaman Büyük Millet Meclisi yetkisine sahip olan Milli Birlik Komitesi nezdinde yaptığı gayretleri anlatmış ve en son çare olarak İnönü'nün Cemal Gürsel'e yazdığı tarihi mektubun suretini okumuştur. CHP Genel Merkezi'nde önemli ve gizli vesikalar arkasında saklanan bu mektubu bulunduğu yerden çıkaran Kemal Satır, mektubun suretinin bulunduğu ağzı kapalı ve üstü mumlu zarfı basın toplantısına katılan gazetecilerin gözleri önünde yırtmıştır. Satır, daktilo ile yazılmış 5,5 sayfalık mektubun üzerinde bulunan mürekkep kalemli bir el yazısıyla yazılmış 13 Eylül 1961 tarihinin İnönü'nün el yazısı olduğunu söyledikten sonra mektup metnini okumuştur. Bir tarihi vesikanın tam metni. İnönü'nün idamlardan önce gönderdiği mektup. Milli Birlik Komitesi'ne, siyasi suçlardan dolayı ölüm cezası bugün dünyada kalmamış gibidir. İnfaz meselelerinde düşündüklerimi şimdiye kadar muhtelif vesilelerle size ve temas edebildiğim Milli Birlik Komitesi üyelerine tam bir açıklık ve kesinlikle söylemekte kusur etmedim. Şimdi resmi vazife olarak son karar vereceğiniz anda Milli Birlik Komitesi'ne bu konudaki düşüncelerimin resmen bildirilmesini sizden niyaz ediyorum. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 13 Eylül 1961 tarihli Yüksek Adalet Divanı Mahkemesi tarafından idama mahkum edilenlerin cezalarının infazından vazgeçilmesiyle ilgili olarak Milli Birlik Komitesi üyelerine duyurulmak üzere Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e gönderdiği tarihi mektubun tam metni de şöyledir. Orgeneral Cemal Gürsel, Sayın Silahlı Kuvvetler Başkumandanı ve Milli Birlik Komitesi Başkanı, yasağı da kararları tebliğ ve ilan edilmek üzeredir. Kararlar arasında ölüm cezaları bulunursa bunların infazı anayasaya göre Milli Birlik Komitesi'nin tasdikine bağlı olacaktır. Kararın tebliğinden 2 gün evvel yüksek makamınıza müracaat ederek ölüm cezalarının infazı hususundaki ciddi endişelerimin Milli Birlik Komitesi'ne duyurulmasına tavassut buyurulmasını istirham ediyorum. Memleketin siyasi hayatında mesuliyet sahibi olarak idam cezalarının tasdikindeki büyük zararları arz etmek için başka bir vasıtamız ve çaremiz olmadığından müracaatımın zaruri görülmesini saygılarla rica ederim. Mahkemenin her tesirden uzak olarak tam bağımsızlıkla karar vereceğine ve mahkemenin vereceği kararların adil olacağına şüphe yoktur. Ancak Milli Birlik Komitesi üyeleri ölüm cezalarının infazı için son söz sahibi olmak selahiyetiyle teçhiz edilmişlerdir. Bu hususta Milli Birlik Komitesi üyeleri hakimlerin kararlarını mesnet teşkil eden hukuki ve kanuni unsurlar dışındaki bazı gerçekleri ve zaruriyetleri göz önünde bulundurmak mevkiindedirler. Ben bu müracaatımla memleketin selameti bakımından hayati ehemmiyette saydığım bu gerçekleri ve zaruriyetleri ortaya koymak istiyorum. Sayın Orgeneralim, memleketimizin bugünkü halinde ne kadar az sayıda olursa olsun ölüm kararlarının tasdik ve infazı yüksek milli menfaatlere her surette aykırıdır. Kansız bir ihtilal yapıldı. Böyle bir ihtilalden 1,5 sene sonra geçmiş bir iktidar erkanının siyasi suçlarından dolayı idam edilmeleri, siyasi idamların bünyesinde zaten mevcut olan hak tereddüdünü azami ölçüde artırmış olacaktır. Suçluların en ziyade kahrını çekmiş vatandaşlar bile bu infazı aşırı bulacak ve müteessir olacaklardır. İhtilalden 1,5 sene sonra seçimlere gidiyoruz. Eski, yeni siyasi parti mensupları arasında yaklaşma ve anlaşma çareleri arıyoruz. Bu çabalama içinde artık eskimiş olan siyasi suçlardan dolayı idam cezası tatbik etmek, siyasi partiler arasında ve memlekette manen huzur tesisini imkansız kılacaktır. Unutulmamalı ki yarın seçime gidecek ve seçimlerden sonra İdareye katılacak siyasi partilerin çoğu geçmiş iktidar partisinin mensuplarına büyük miktarda istinad etmektedir. Bunlar yalnız seçim esnasında değil, seçimden sonra da ruhlardaki daimi bir yarayı işletmekten geri kalmayacaklardır. Ceza tatbikinin bünyesinde taşıdığı ibret ve tembih hassaları şimdi infaz yapılmamasında daha ziyade mevcuttur. Memleket huzurunun ve vatandaş münasebetlerinin iyi yola girmesi için ümitlerin bağlanabileceği tek çare bundan ibarettir. Suçluların idam olunmaması, ayaklanma teşebbüsünde olacakların cüretini artıracağı endişesi mübalağa edilmemelidir. Ayaklanma teşebbüsünün maddi kuvveti hiçbir zaman devlet ve hükümetin kuvvetiyle başa çıkamaz. Bu teşebbüslerin dikkate alınacak tarafları daha ziyade ruhi ve manevi kuvvetleridir. Bu kuvvetler ise idam cezasının infaz olunmasıyla artmak ve infaz olunmamasıyla zayıflamak istidadındadır. İnsanların tecrübesinin bir değeri varsa bizim her yerde gördüğümüz sonuç budur. Sayın Orgeneral, biraz da infaz meselesinin bir diğer önemli tarafına temas etmek isterim. Mahkemenin vereceği kararlara tesir edilmemesi ve mahkemece verilen kararların tatbik edilmesi ordunun isteği olduğundan bahsedilmektedir. Mahkeme kararlarına tesir edilmemesi arzusu Ordu için tabii bir ihtiyaçtır. En büyük milli müessesemiz olan ordumuzun adalet bağımsızlığı fikriyle dolu olmasını millet anlayışının bir yankısı saymak lazımdır. Bu arzu takdire ve saygıya layıktır. Yalnız özüm cezasının infazı ayrı bir meseledir. Nitekim anayasa bunu Milli Birlik Komitesi'nin hususi kararına bağlayarak kayıt ve şart altına almıştır. Eğer varit ise ordu adına Milli Birlik Komitesi'nin idam kararının tasdikine icbar edilmesi haksız ve kanunsuzdur. Ordu adının böyle bir mevzuda kullanılması Türk ordusunun ebedi şerefine karşı saygı duygusu ile telif olunamaz. Ordu tesiriyle bir infaz muamelesi milleti orduya karşı deva bulmaz bir kırgınlık yaratacaktır. Milletle ordu arasına girecek böyle bir hatıranın tepkisini düşünmek insana dehşet veriyor. Hülasa infaz kararında ordunun tesirini Milli Birlik Komitesince yerine getirmek akla gelebilecek mahsurların en büyüğünü taşır ve tarih önünde karar verenlere de verdirenlere de hesapsız vebal yükler. Ordunun böyle bir tesir yaptığına ve yapacağına asla inanmıyorum. Milli Birlik Komitesi'nin ağır ve şerefli vazifesini tamamlar memleketin selameti bakımından duyduğum endişeleri üzerinde duracağını ümit ediyorum. Sayın Orgeneral, Türkiye bugün bir ittifak manzumesi içindedir. Her meselenin önünde milli savunma için müttefikler arasında haysiyetli ve itibarlı bir mevkide bulunmamızın büyük ehemmiyeti vardır. Bu bizim için öyle bir ihtiyaçtır ki bunda kusurlu olmak, hatta ittifak manzumesi içinde bizden daha kusurlu üyelerin bulunması ihtimalinde bile bizim için mazeret teşkil edemez. Siyasi suçlardan dolayı ölüm cezası bugün yeryüzünde hemen hiçbir medeni ülkede kalmamış gibidir. Türlü tehlike karşısında bulunan memleketimizin bekçileri ve koruyucuları olan Milli Birlik Komitesi üyelerinin ellerindeki aziz emaneti vahim bir itibar buhranına maruz bırakmayacaklarını hulus ile ümit ediyorum. Sayın Orgeneral, infaz meselesinde düşündüklerimi şimdiye kadar muhtelif vesilelerle size ve temas edebildiğim Milli Birlik Komitesi üyelerine tam bir açıklık ve kesinlikle söylemekte kusur etmedim. Şimdi resmi vazife olarak son kararı vereceğiniz anda Milli Birlik Komitesi'ne bu konudaki düşüncelerimin resmen bildirilmesini sizden niyaz ediyorum. Üstün saygılarımın kabulünü istirham ederim Sayın Orgeneralim. 13 Eylül 1961 İsmet İnönü. Mektup Gürsel'e gönderildi. Fakat mektup Gürsel'in eline hemen geçmez. Bir süre vakit kaybolur. Sonra Fahri Özdilek'e verilir. Fahri Özdilek bu mektubu ancak hükümlerin konuşulacağı celsede Milli Birlik Komitesi'ne getirdi. Fakat mektup okunmaz. Komitede hava çoğunlukla mektubun okunmasına müsait görülmüyordu. Nihayet şu şekil bulundu. Mektup masanın ortasına bırakılacak ve isteyen okuyacak, istemeyen okumayacaktı. Öyle de oldu ve öyle anlaşılıyor ki mektubu o sırada veya daha sonra okuyanlar okumayanlardan azdı. Komite tesir altına bırakılamaz deniliyordu. Bu görüş hatalıydı ve şimdi yapılan yayınlardan daha kesin öğreniyoruz ki komite pek de başına buyruk değildi. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin tesiri ve baskısı altındaydı. Böylece büyük hata işlendi. Fakat İnönü'nün idamlar aleyhindeki teşebbüsleri bundan ibaret kalmadı. Menderes ve Polatkan'ın aileleri de İnönü'nün evine koşmuşlardı. Yardımını istiyorlardı. İnönü'nün eşi onlar gibi perişan, onlar kadar yalvarıcıydı. Paşa, inşallah bir hayırlı netice alırız. Metin Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl eserinin 3. cildinde sayfa 214, Paşa'nın evinde o sıradaki havayı Menderes'in eşiyle Polatkan'ın eşi ve kardeşinin müracaatlarının hikayesini bütün hüznüyle verir. Diyerek baş vekalete gitti. Daha önce Gürsel'e telefon ederek geleceğini bildirmişti. Saat henüz 9.30'du. Gürsel mütereddetti. Kuvvetinden emin görünmüyordu. Saat 11'de Bölükbaşı hariç parti liderlerini çağırmıştı. Söze başlamadan teşrif edecekseniz yeniden görüşürüz demişti. Gerçi Gürsel Menderes hakkında teminat verir gibi görünür ama anlaşılır ki iplerin ucu artık kendi elinde değildir. Kendi de kendisine güvenini kaybetmişti. Saat 11'de İsmet Paşa baş vekalete gidip parti liderleri toplantısına katıldığı zaman Zorlu ve Polatkan hakkındaki kararlar infaz edilmişti bile. İsmet Paşa bu sefer hiç olmazsa Menderes'i kurtarmaya çalışır. Zaten diğer parti liderleri de sözü ona bırakmış gibidirler. İsmet Paşa yüksek sesle ısrarlı konuşur fakat Gürsel'in bütün mukabelesi o komitenin karar verdiği noktasında toplanıyordu. Gerçi liderler Menderes'in kurtarılmasını istemekte söz birliği halindeydiler ama Gürsel kararsız, çelişmeliydi. İnönü'nün ısrarı cevap beklediğini açıkça ve ısrarla bildirmesi karşısında gene teminat verir gibi görünür fakat netice değişmez. Komite bölünmüştür. Hele bir kısmı bütün idam hükümlerinin infazını istemektedir. Silahlı Kuvvetler Birliği çevreleri ise diretirler ve galeyandadırlar. Yasa da kararları ise ise artık açıklanmış bulunuyordu. Bu kararlar üzerinde burada fazla durmasak da olur. Fakat İnönü'nün hayat mihveri etrafında ele aldığımız şartları ve olayları belirtebilmek için hiç olmazsa neticeleri özetlemek hazin bir zaruret teşkil etmektedir. Savcı Egeser'in istediği cezalar daha ağır ve idam sayısı daha fazlaydı. Neticede hükümler şöyle çıktı: 123 beraat, 418 çeşitli ceza, 31 müebbet hapis ve 15 idama mahkumiyet. Celal Bayar, Menderes, Koraltan, reis vekilleri, bazı tahkikat komisyonu üyeleri gibi şahsiyetler idam mahkumları arasındaydılar. Fakat kararların Ankara'da Milli Birlik Komitesi'nde tasdiki şarttı. Bunun için karar evrakı Ankara'ya getirildi ve neticede Celal Bayar'ın cezası müebbet hapse çevrildi. Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idam kararları tasdik ve infaz olundu. Diğer mahkumlardan eski milletvekili olanlar ile başlıca mahkumlar Kayseri ve bazı cezalar Adana cezaevine nakledildiler. Neticeler ise malumdur. Mahkumlardan cezalarını ikmal etmeyenler 4 yıl kadar sonra birer surette af ve tahliye edildiler. Kararlar üzerinde devlet başkanı Yüksel'in beyanatı ise şöyleydi: "Biz demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtuncaya kadar büyük sallantı geçireceğiz. Partilerden biliyorsunuz taahhütler aldık. Fakat politika ne de olsa onları tereddüde sevk etmektedir. Fakat bunlar geçecektir. Yasa da kararları siyaset adamları için ders olacaktır. Hülasa kaderin kara eli hükmünü icra etmişti. Fakat öyle sanıyorum ki Gürsül'ün sözlerinde dile gelen ancak çaresizlik ve yetkisizlikti. Ama bu güç ve irade yetikliğinin elbette ki bazı sorumluları vardı." 39. ayrımın sonu, sayfa 525.